Ayrım 25.
Cennetin Bahçesi. Bir zamanlar bir kral oğlu, bu kral oğlunun da çok çok kitapları vardı. Hiç kimsenin böyle çok, böyle güzel kitapları olmamıştı. Şu dünyada olup biten her şeyi onlardan öğrenebilir, güzelim resimlerini görebilirdi. Her ulus, her ülke üzerinde bilgi edinebilirdi ya, cennetin bahçesi neredeydi? Bu konuda tek sözcük yoktu kitaplarında. Onun en çok düşündüğü şey de buydu. Daha minicik bir çocukken, okul çağı geldiği sıralarda büyük annesi anlatmıştı ona. Büyük annesinin anlattığına göre cennetin bahçesinde her çiçek çok hoş bir pasta, ortaları eşsiz bir şaraptı. Birinin üzerinde tarih, birinin üzerinde coğrafya ya da tablolar vardı. Pastaları yemek yeterdi. Yedi mi dersini öğreniverirdi insan. Ne kadar çok pasta yerse tarihi, coğrafyayı, çarpım tablosunu o kadar çabuk, o kadar güzel öğrenirdi. O zamanlar buna inanırdı ama büyüdükçe daha çok şey öğrendi, daha iyi düşündü, böylece cennetin görkeminin bambaşka olması gerektiğini anladı. Ah Havva da ne diye kopardı bilgi ağacının meyvesini, Adem neden yasak meyveyi yedi, ben olsam böyle olmazdı, günah hiçbir zaman giremezdi dünyamıza. Eskiden böyle söylerdi, 17 yaşına geldiği zaman da böyle söylüyordu, cennetin bahçesini düşünüyordu hep. Bir gün ormana gitti. Tek başına yürüyordu. En büyük eğlencesi buydu. Akşam oldu. Bulutlar toplandı. Bütün gök tek bir çağlayanmış gibi bir yağmur yağdı. Çevresi de öyle karanlıktı ki bu karanlık ancak geceleri çok derin kuyuların dibinde olabilirdi. Kimi zaman ıslak otlar üzerinde kayıyor, kimi zaman da kayalıkların sivri taşlarına çarpıyordu. İyiden iyiye batmıştı. Islanmadık yeri kalmamıştı zavallı prensin. Suyun ancak yoğun köpüklerinin çıkabildiği büyük taşlar üzerine tırmanmak zorunda kaldı. Gücü tükenmişti. Bu sırada tuhaf bir uğultu duydu. Kocaman, aydınlık bir mağara gördü önünde. Ortasında bir ateş yanıyordu. Koskoca bir geyik kızartılabilirdi bu ateşte. Gerçekten de öyleydi. Bir geyik vardı ateşin üzerinde. Koca boynuzlu, güzelim geyik karnı bir şişle delinmiş, iki çam gövdesi arasında ağır ağır döndürülüyordu. Kılık değiştirmiş bir erkeğe benzeyen, uzun boylu, güçlü kuvvetli, oldukça yaşlı bir kadın ateşin yanına oturmuş, ikide bir odun atıyordu. "Yaklaş, ateşin yanına otur, giysilerin kurusun," dedi. Prens de oturdu. "Kötü bir hava akımı var burada," dedi. "Oğullarım döndüğü zaman daha da kötü olacak," diye yanıtladı kadın. "Sen burada yel mağarasındasın. Oğullarım dünyanın dört yelidir. Bunu anlayabilir misin?" "Oğulların neredeler?" diye sordu prens. "Saçma sorulara yanıt vermek pek kolay değil," dedi kadın. "Çocukların başlarına buyruktur. Yukarıda, büyük salonda bulutlarla top oynarlar." Salon derken gökyüzünü gösteriyordu. "Ha, iyi öyleyse," dedi prens. "Ama sizin konuşmanız biraz sert. Çevremde gördüğüm kadınların yumuşaklığı yok sizde." "Başka bir yapacakları yoktur da ondan yumuşaktırlar herhalde. Çocuklarımın saygılı olmasını istiyorsam sert olmalıyım. Oğullarım öyle kolay eğilir türden değildir ya, ben gene de başarırım bu işi. Duvarda asılı duran şu dört çuvalı görüyor musun? Bir zamanlar sen aynanın ardındaki değnekten nasıl korktunsa, onlar da o kadar korkarlar bu çuvallardan. Kısacası çocuklarıma sözümü dinletmesini bilirim. Dinlemediler mi çuvala girip orada kalırlar. Ben uygun bulmadıkça da dolaşmaya çıkamazlar. Bak biri geliyor işte. Kuzey yeliydi bu gelen. Dondurucu bir soğukla ilerliyordu. Yerde iri dolular zıplatıyor, çevresinde karlar uçuşuyordu. Giysisi bir pantolonla beyaz ayı derisinden bir ceketten oluşmuştu. Fok derisinden bir kukulata kulaklarının üzerine kadar iniyordu. Sakalından uzun uzun buzlar sarkıyor, ceketinin bir yakasından dolular dökülüyordu. "Hemen ateşin önüne gitmeyin," dedi prens. "Eliniz yüzünüz donabilir." Kuzey yeli kahkahalarla güldü. "Donar mı?" dedi. "Donar mı? Benim en büyük zevkimdir bu. Ne biçim bir toysun böyle? Yel mağarasına niçin geldin?" "Benim konuğum o," dedi yaşlı kadın. "Bu açıklamadan hoşnut değilsen çuvala gidebilirsin. Ne düşündüğümü anladın ya şimdi." Bu kadarı yetti onu yatıştırmaya. Geldiği yerlerden aşağı yukarı bir aydan beri gezip tozduğu yerlerden söz etti. Kutup Denizi'nden geliyorum dedi. Beren Eyland'da balina avcılarıyla birlikteydim. Kum yığınında duruyor, onlar kuzey burnundan gittikleri zaman uyuyordum. Bazı uyanır gibi oldum mu fırtına kuşunun bacaklarımın çevresinde uçtuğunu görüyordum. Tuhaf bir kuştur, çok hızla kanat çırpar, sonra kımıldatmadan gergin tutar onları, hızı epeyce sürer. Bu kadar da gevezeliğe kaçma dedi yerlerin annesi. Beren Eyland'da gelmiştin, sonra ne oldu? Çok hoştu. Dans etmek için gerçek bir parkeydi. Tabak gibi dümdüzdü. Köpük köpük eriyen karlar, kenarları kesici taşlar, balina ve beyaz ayı iskeletleri vardı. Yeşil yeşil yosunlaşmışlardı. Büyük heykellerin kollarını bacaklarını andırıyorlardı. Yıkıntılar görünebilsin diye sisin üzerine üfledim. Moloz kalıntılarıyla yapılmış, balina derisiyle kaplanmış bir evdi. Çatının üstüne canlı bir beyaz ayı oturmuş, homurdanıyordu. Kıyıya gittim, kuş yuvalarına baktım. Yavru kuşlar çırılçıplaktı, bağırıyor, gagalarını açıyorlardı. Onlara susmayı öğretmek istedim, binlerce gagaya üfledim. Daha aşağıda balinalar, dişleri bir kulaç uzunluğunda, domuz başlı, dev solucanlar, canlı bağırsakları andıran balinalar çırpınıyorlardı. Çok güzel anlatıyorsun yavrum, seni dinlerken ağzım sulanıyor. Sonra balık avına gittim. Zıpkın balinanın göğsüne saplandı. Bunun üzerinde fıskiye gibi dumanlı kan fışkırıyordu. O zaman oyunumu düşündüm, üfledim, gemilerimi yola çıkardım. Dağlar gibi yüksek buz parçaları gemileri sıkıştırdı. İnsanlar ne çok bağırdılar, ne çok ıslık çaldılar. Ama ben daha zorlu çaldım ıslığımı. Balina yığınlarını, sandıkları, halatları buzun üzerine boşaltmak zorunda kaldılar. Üzerlerine karlar attım. Buza tutulmuş gemileri oltalarıyla birlikte tuzlu suyu tatsınlar diye kıyıdan uzaklaştırdım. Beren Eyland'a hiç dönemeyecekler bir daha. İyi etmemişsin dedi yerlerin anası. Kuzey yeli. Yaptığım iyi şeyleri başkaları anlatabilir dedi. Ama işte batılı kardeşim batıdan geliyor. Ben en çok onu severim. Deniz kokar. Mutlu bir soğuk getirir. Küçük sabah mı bu diye sordu prens. Elbette sabah o dedi yaşlı kadın ama o kadar da küçük değildir eskiden güzel bir çocuktu ama günler geçti artık. Bir vahşiye benziyordu ya hastalığa tutunmamak için başına bir takke geçirmişti. Elinde Amerika ormanlarından kesilmiş mahon bir topuz tutuyordu. Küçüğü işini görmezdi. Nereden geliyorsun dedi annesi. Çöl ormanlarından diye yanıtladı. Dikenli, kocaman sarmaşıkların her ağaç arasında bir duvar oluşturduğu, ıslak otlar içinde su yılanlarının yattığı, insanların fazla gereksiz gördükleri ormanlardan. Ne yapıyordun orada? Derin nehre bakıyordum. Kayanın tepesinden atlayıp toz duman olduğunu, gökkuşağını götürmek için göğe doğru uçtuğunu gördüm. Yaban mandasının nehirde yüzdüğünü gördüm. Akıntı onu götürdü. Yaban ördekleriyle birlikte kıyıdan uzaklaşıyordu. Uçurumda ördekler havalandı, manda düştü. Çok hoşuma gidiyordu bu iş. Bir bora üfledim. Öyle ki ilk çağdan kalma ağaçlar bile sularda akmaya başladı. Parça parça oldu, yonga oldu hepsi de. Peki bütün yaptığın bu mu diye sordu yaşlı kadın. Savanlarda taklalar attım. Yaban atlarını okşadım. Hindistan cevizlerini salladım. Evet anlatacak çok öyküm var ama bütün bildiklerimizi söylememeliyiz. Anlarsın ya koca karı. Sonra annesini öptü. Yaşlı kadının sırt üstü düşmesine ramak kaldı. Gerçekten de ateşli bir çocuktu. Başında bir sarık, sırtında dalgalanan bir bedevi cübbesiyle güney yeli geldi. Burası çok soğuk dedi, ateşe odun attı. Önce kuzey yelinin geldiği belli. Öyle sıcak ki bir beyaz ayı kızartabilir dedi kuzey yeli, güney yeli. Sen de bir beyaz ayısın diye yanıtladı. Çuvala mı girmek istiyorsunuz diye sordu yaşlı kadın. Otur şu taşın üstüne gittiğin yerleri anlat. Afrika'daydım anneciğim dedi güney yeli. Hotantularla aslan avındaydım. Ne otlar bitiyor orada, zeytin gibi yeşil. Antilop dans ediyordu. Deve kuşu da benimle yarışa çıktı. Ama ne de olsa benim bacaklarım daha hızlı. Sarı kum çölünde bulundum. Görünüşü deniz dibinin görünüşü gibi. Bir kervana rastladım. İnsanlar içecek su bulabilmek için son develerini de öldürdüler. Gene de bir şey geçmedi ellerine. Yukarıdan güneş ok gibi çarpıyor, kumda aşağıda pişiriyordu. Çöl uçsuz bucaksız uzanıyordu. İnce kum içinde eğlenmeye başladım o zaman. Yüce yüce sütunlar gibi yükseltip döndürdüm kumları. Tanrım, ne danstı o öyle. Hecin devesinin umutsuzluğunu görmeni isterdim. Bezirgan kaftanını başına çekti. Tanrı önünde eğilir gibi yere çöküp önümde eğildi. Şimdi gömülüdürler. Üzerlerinde kumdan bir piramit yükseliyor. İleride soluğun bu piramidi başka yana götürdüğü, güneşte kemiklerini ağarttığı zaman yolcu burada bir zamanlar insanlar bulunduğunu görecek, çölde güç inanılır böyle bir şeye. Demek yalnız kötülük ettin, dedi anası. Hadi bakalım çuvala. Göz açıp kapayıncaya kadar güney yelini yakalayıverip çuvala koydu. Güney yeli çırpındı mırpındı ama yaşlı kadın üzerine oturdu. Güney yeli de böylece rahat durmak zorunda kaldı. Çocuklarınız çok canlı, dedi prens. Evet, elbette, diye yanıtladı kadın. Ben de onlara hükmetmesini bilirim. İşte dördüncüsü de geliyor. Bu da doğu yeliydi. Çinli kılığına girmişti. Vay, oradan mı geliyorsun, dedi anası. Cennetin bahçesindeydin sanıyordum. Oraya da yarın uçacağım, dedi doğu yeli. Yarın ben oradan ayrılalı 100 yıl olacak. Çin'den geliyorum. Çin'i kulenin çevresinde dans ettim. Bütün çanlarını çınlattım. Yazmanlar çok dayak yedi. Bambular kırıldı omuzlarında. 1. dereceden 9. dereceye kadar insanlar bunlar. Çok teşekkür ederim, iyilik edicim, diye bağırıyor ama hiç de böyle düşünmüyorlardı. Ben çanları çaldım, şarkı söyledim. Bundan hoşlanıyorsun, dedi yaşlı kadın. Yarın cennetin bahçesine gitmen iyi, eğitimine yararı dokunur. Bilgelik pınarından iyi iç, bir şişe de bana getirmeyi unutma. Peki, dedi doğu yeli. Ama sen güneyli kardeşimi ne diye çuvala soktun? Çıksın oradan. Bana anka kuşundan söz edecek. Cennetin bahçesindeki prenses her 100 yılda kendisini görmeye gittiğim zaman ondan haber almak ister. Çuvalı açarsan güzel bir şey yapmış olacaksın. 2 cep dolusu yeşil çay armağan edeceğim sana. Çok güzeldir, gelirken topladım. Peki, hem bu çay için hem de sevgili oğlumun hatrı için açacağım, dediğini yaptı. Güney yeli de çıkmak için sürüklendi ama prens kendisini bu durumda gördüğü için kulakları düşük düşüktü. İşte prensese bir hurma yaprağı, dedi güney yeli. Dünyada tek olan anka kuşu verdi bunu. Bunun üzerine gagasıyla bütün yaşamının, yaşadığı yüzlerce yılın öyküsünü kazdı. Prenses bu yapraktan bilgi edinebilir. Anka kuşunun kendi yuvasını kendi eliyle ateşlediğini, bir Hindu kadını gibi yaktığını gördüm. Oh, kuru dallar nasıl çatır diyor, duman ne hoş bir koku veriyordu. En sonunda her şey alevlendi, yaşlı anka kuşu artık külden başka bir şey değildi. Ama pırıl pırıl kırmızı yumurtası ateşteydi. Bu yumurta zorlu bir çatırtıyla aralandı, yavru havalandı. Bugün o bütün kuşların efendisidir, dünyanın biricik anka kuşudur. Hurma yaprağında bir delik açtı, prensese selamı bu onun. Şimdi bir şeyler yiyelim, dedi yerlerin annesi. Hepsi de oturdular, kızarmış geyik yediler. Prens doğu yerinin yanına oturmuştu. Çabucak dost oluverdiler. Oraya gitmek istiyorsan yarın benimle uçarsın, olur biter, dedi doğu yeli. Ama Adem ile Havva'dan beri hiçbir insanın oraya ayak basmadığını da söylemeliyim. Adem ile Havva'yı din kitabından bilirsin herhalde. Bilirim elbette, dedi prens. Onlar kovulduktan sonra cennetin bahçesi yer altına gömüldü ama sıcak ışığı, havasının hafifliği görkemi kaldı. Periler kraliçesi orada oturur, mutluluk adası da oradadır. Oraya ölüm hiç gelmez, yaşamak çok hoştur. Yarın sırtıma binersin, seni götürürüm. Böyle bir şey olabilir sanıyorum ama artık gevezelik yok, uyuyacağım ben. Hepsi de uyudu. Ertesi gün erkenden prens uyanıp da kendini bulutların yukarısında bulunca biraz şaşırdı. Doğu yelinin sırtındaydı. Doğu yeli yeterince sağlam tutuyordu onu. O kadar yukarıdaydılar ki ormanlar, tarlalar, ırmaklar, göller kocaman bir haritadaymış gibi görünüyordu. Günaydın, dedi doğu yeli. Biraz daha uyuyabilirdin çünkü altımızdaki düz ülkede görülecek pek bir şey yok. Annene, kardeşlerine Allah'a ısmarladık diyemedim, ayıp oldu, dedi prens. Uyuyanın kusuruna bakılmaz ki, dedi doğu yeli. Daha da hızlı uçtular. Ağaçların tepesinden duyulabilirdi sesleri. Ormanların üzerinden uçtukları zaman dallar yapraklar hışırdıyordu. Deniz ve göller üzerinde duyulabilirdi. Geçtikleri yerlerde dalgalar daha yükseklere yuvarlanıyor. Büyük gemilerse yüzen kuğular gibi derinden derine suya eğiliyorlardı. Akşama doğru karanlık başlayınca büyük kentleri görmek hoş oldu. Bir şurada bir burada ışıklar parlıyordu. Çocuklar okul dönüşü kağıt yakarlar da havaya kıvılcımlar sıçratırlar ya hani, bu da tıpkı öyleydi. Prens el çırptı ama Doğu Yeli böyle yapmamasını, böyle yapmaktansa sıkı sıkı tutunmasını, yoksa düşüp bir kuleye takılabileceğini söyledi. Karanlık ormanlarda kartal hafiflikle uçardı ama Doğu Yeli daha da hafifti. Bozkır'da kazak küçük atının üstünde hızla ilerlerdi ama prens daha hızlı gidiyordu. ''Şimdi Himalaya'yı görebilirsin'' dedi Doğu Yeli. ''Asya'nın en yüksek dağıdır. Az sonra da cennetin bahçesine varacağız.'' Daha güneye döndüler. Baharatların, çiçeklerin güzel kokusunu duydular. İncir ve nar ağaçları yabanıl durumdaydı. Yaban asmalarında ak ve kara üzümler vardı. İkisi de buraya indiler. Yumuşak otlara uzandılar. Çiçekler yelin önünde eğildi. ''Hoş geldin'' demek istiyorlardı sanki. ''Cennetin bahçesinde miyiz şimdi?'' diye sordu prens. ''Hayır ama varacağız.'' dedi Doğu Yeli. ''Şuradaki kayadan duvarı, asma dallarının kocaman, yeşil perdeler gibi sarktığı büyük mağarayı görüyor musun? Buraya gireceğiz. Paltona iyice bürün. Burada güneş yakıyor ya, bir adım sonra dondurucu bir soğuk başlar. Mağaranın önünden geçen kuşun bu yandaki kanadı sıcak yazda, öteki kanadı soğuk kıştadır.'' ''Demek cennetin bahçesinin yolu bu.'' dedi prens. Mağaraya girdiler ama ne soğuk ne soğuk. Bereket versin ki uzun sürmedi. Doğu Yeli kanatlarını gerdi, kanatları ateş gibi parladı. Ama ne mağara ne mağara. Üzerlerinde koca kayalar asılıydı. Biçimleri çok tuhaftı. Hepsinden de damla damla sular dökülüyordu. Bazı bazı yol daralıyor, dört elle sürüklenmek zorunda kalıyorlardı, bazen de dışarıdaymış gibi genişleyip yükseliyordu. Doğu Yeli önlerinde mavi mavi ilerleyen bir parıltıyı gösterdi parmağıyla. Üst yanlarındaki kocaman kayalar yavaş yavaş bir sis oldu. En sonunda aydı bir gecede bir ak bulut gibi aydınlandı. Dağ havaları kadar temiz, duru bir hava içindeydiler. Hava gül kokuyordu. Bir nehir akıyordu, o da hava kadar duruydu, balıklar gümüşten, altından gibiydiler. Her deviniminde mavi kıvılcımlar çıkaran kor kırmızısı yılan balıkları suyun içinde oynuyorlardı, nilüferlerin geniş yapraklarında gökkuşağının renkleri vardı, çiçekleri kırmızımsı sarılıkta bir alevdi, lambaların gazla yandığı gibi onlar da suyla yanıyordu. Dantellerden, incilerden yapılmış gibi duran sağlam ama incecik bir köprü cennetin bahçesinin çiçeklendirdiği mutluluk adasına götürüyordu. Doğu Yeli prensi kollarını aldı, oraya götürdü. Çiçekler, yapraklar çocukluğunun en güzel şarkılarını söylüyorlardı ya, görülmedik bir tatlılıkla söylüyorlardı. Hiçbir insan sesi söyleyemezdi böylesini. Bu bitkiler hurma mı, kocaman su bitkileri miydi yoksa? Prens böyle güzel, böyle büyük ağaç görmemişti ömründe. En tuhaf çiçek, kuş, dal, yaprak demetleri göze çarpıyordu. Hemen önünde, otların içinde bir sürü tavus kuşu pırıl pırıl kuyruklarını açıyordu. Evet, doğruydu. Yok canım, prens gidip dokununca hayvan değil bitki olduklarını anladı. Böyle hayranlık verici tavus kuşu tüyleri gibi parlayanlar kocaman labada çiçekleriydi. Yeşil fundalıklarda bir zeytin çiçeği kokusu vardı. Bu fundalıklar içinde aslanla kaplan kediler gibi zıplıyordu. İkisi de yumuşak başlıydı. Koruların güvercini, incilerin en güzeli gibi parlaktı. Kanatlarını çırpıp aslanın yelesini kaldırıyor. Başka yerlerde pek çekingen olan ceylan da oyuna katılmak ister gibi kafa sallıyordu. Cennetin perisi geldi. Giysilerinde güneşin parıltısı vardı. Yüzü çocuğundan çok hoşnut olan mutlu bir annenin yüzü gibi yumuşaktı. Gençti, güzeldi. Yanında çok güzel kızlar bulunuyordu. Hepsinin de saçlarında birer yıldız vardı. Doğu Yeli anka kuşunun yazdığı yaprağı verdi ona. Peri'nin gözleri sevinçle parladı. Prensin elinden tuttu, sarayına götürdü onu. Sarayın duvarlarında iyi güneş görmüş, en güzel lalelerin renkleri vardı. Tavanda da bir tek parlak çiçek. Baktıkça ortası daha derin görünüyordu. Prens pencereye doğru ilerledi, camlardan birinden baktı. Bilim ağacıyla yılanı gördü. Adem'le Havva da yanındaydı. Onlar kovulmadılar mı diye sordu prens. Peri gülümsedi. Her çağın bir cam üstüne kendi resmini çizdiğini söyledi. Ama bildiğimiz resimler gibi değildi bu resimler. Canlı canlıydı. Ağaçların yaprakları kımıldıyor, insanlar gidip geliyorlardı. Aynada yansıyan resimler gibiydiler. Prens başka bir camdan baktı. Yakup'un düşü vardı burada. Göğe doğru bir merdiven yükseliyor, büyük kanatlı melekler inip çıkıyorlardı. Dünyada olup bitmiş şeylerin hepsi de canlıydı, camlarda kımıldıyorlardı. Böyle eşsiz resimleri ancak zaman silebilirdi. Peri gene gülümsedi, geniş yüksek bir salona götürdü onu. Bu salonun duvarları saydam resimlerden yapılmış gibiydi. Birbirinden sevimli yüzler vardı üzerinde. Milyonlarca mutlu insan gülümsüyor, türkü söylüyordu. Bütün türküler bir uyumda birleşiyordu. En yukarıdakiler öyle küçüktüler ki resimleri kağıt üstünde bir nokta gibi gösterilen gür tomurcuklarından daha küçük görünüyorlardı. Salonun ortasında da dalları sarkık gül bir ağaç duruyordu. İrili ufaklı altın elmalar yeşil yapraklar arasında portakallar gibi sarkıyordu. Bilim ağacıydı bu ağaç. Adem'le Havva'nın meyvesini yedikleri ağaçtı. Her yapraktan parlak ve kırmızı bir çiğ damlası düşüyordu. Ağaç kanlı gözyaşları dökerek ağlıyor diyeceği gelirdi insanın. Şimdi gemiye binelim dedi peri. Sallanan su üzerinde biraz serinleriz. Gemimiz sallanır, yer değiştirmeden sallanır. Ama dünyanın bütün ülkeleri gözlerimizin önünden geçecektir. Kıyının yer değiştirmesini görmek tuhaftı. İşte karlarla kaplı yüksek alpler, bulutlar, kara çamlar. Hüzünlü hüzünlü boru çalıyor, çobanlar vadide güzel güzel şarkı söylüyor. Sonra uzun, eğik dallarını geminin üzerine sarkıtan muz ağaçları. Suyun üzerinde kara kuğular yüzüyor. Tepede en tuhaf çiçekler, hayvanlar görünüyor. Yeni Hollanda burası, dünyanın 5. bölümü. Uzaklarda mavi mavi dağlar var. Yerliler dans ediyor çalgıları kemikten. Bulutlara ulaşan Mısır piramitleri, devrilmiş sütunlar, sfenksler geçiyor. Kuzey buzulları üzerinde kuzey şafakları parıldıyor, eşsiz hava fişekleri gibi. Prens büyülenmiş gibiydi. Bizim anlatabileceğimizin 100 kez daha güzelini görmüştü. Hep burada kalabilir miyim diye sordu. Orası sana bağlı dedi peri. Adem gibi baştan çıkmaz da yasak olanı yapmazsan her zaman kalabilirsin. Bilim ağacının elmalarına dokunmayacağım dedi prens. Burada onlar kadar güzel binlerce meyve var. Bir yokla kendini. Yeterince güçlü değilsen seni getiren kuzey yeliyle geri git. O az sonra havalanacak. Ancak 100 yıl sonra gelecek. Bu yerde 100 saat gibi görünecek bu zaman sana. Ama bu da baştan çıkmak, günaha girmek için epeyce uzun bir süre. Her akşam senden ayrılırken benimle gel diye seslenmem, elimle çağırmam gerek. Ama sen kal. Benimle gelme. Çünkü her adımda arzun biraz daha artar. Bilgi ağacının bulunduğu odaya gelirsin. Onun hoş kokulu, yere sarkan dalları altında uyurum ben. Sen benim üzerime doğru eğileceksin, ben de sana gülümseyeceğim. Ama dudaklarımdan öpersen, cennet yerin daha derinlerine gömülür, senin için silinir. Çöl yelinin sert, şiddetli esintisine kapılırsın. Saçlarından damla damla bir soğuk yağmur dökülür. Yaşamın bir işkence, bir düşkünlük olur. Burada kalıyorum dedi prens. Doğu yeli prensi alnından öptü. Güçlü ol, 100 yıl sonra burada görüşürüz dedi. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Doğu yeli kanatlarını açtı, kanatları güz günlerinde buğday tarlaları, kış günlerinde kuzey şafakları gibi parıldadı. Çiçekler, ağaçlar, güle güle, güle güle dediler. Leylekler, pelikanlar, sırayla uçuşan kurdeleler gibi uçtu, bahçenin sınırlarına kadar uğurladı onu. Şimdi danslarımıza başlayalım dedi peri. Sonunda seninle dans ettiğim zaman güneşin battığı sırada sana el ettiğimi göreceksin. benimle gel diye çağırdığımı duyacaksın. Yapma dediğimi. 100 yıl boyunca her akşam yeniden başlamam gerek. Gelmeyip bu dakikayı atlattıkça gücün artacak. Sonunda hiç düşünmeyeceksin gelmeyi. Bu akşam birincisi. Artık haber verdim. Sen bilirsin. Sonra peri saydam zambaklardan bir odaya götürdü onu. Çiçeklerin ortasında küçük altın haplar vardı. Tellerin, flütlerin uyumuyla çalıyorlardı. Selvi boylu güzel kızlar, güzelim kollarını, bacaklarını ortaya koyan dalgalı krepler giymişler, dans edip şarkı söyleyerek uçuşuyorlardı. Yaşamın çok güzel olduğunu, hiç ölmeyeceklerini, cennetin bahçesinin de her zaman çiçekleneceğini söylüyorlardı şarkılarında. Sonra güneş battı, bütün gök altın oldu, zambaklara en hoş gülün rengini verdi. Prens kızların sunduğu köpüklü şarabı içti. Şimdiye kadar hiç tatmadığı bir mutluluk duydu. Odanın dibinin açıldığını gördü. Bilgi ağacı parıl parıl parlıyordu. Gözleri kamaştı. Çok hoş, çok tatlı bir şarkı geliyordu ağaçtan. Annesinin sesi gibiydi. Annesi, "Çocuğum, sevgili çocuğum," diye ninni söylüyormuş gibi geliyordu prense. Peri kendisine el etti o zaman. Tatlı tatlı seslendi. "Benimle gel, benimle gel." Prens ona doğru koştu, verdiği sözü unuttu. İlk akşamdan unutuverdi. Peri de gülümsedi. Çevresindeki hoş, baş döndürücü koku büsbütün güçlendi. Harpler daha büyük bir çekicilikle çınladı. Bilim ağacının bulunduğu odadaki milyonlarca gülümseyen baş sallanıp şarkı söyler gibi oldu. Her şeyi bilmek gerek. Yeryüzünün efendisi insandır. Bilgi ağacının yapraklarından dökülenler de kanlı gözyaşları değildi artık. Ona öyle geliyordu ki kıvılcım kıvılcım kırmızı yıldızlardı. "Benimle gel, benimle gel," diyordu bir ses coşkunlukla. Prensin yanakları her adımda daha çok ateşleniyor, kanı daha güçlü dolaşıyordu. Bu gerekli diye düşünüyordu. Bir günah değil bu, günah olamaz. Sevincin, güzelliğin ardından gitmemek olur mu? Uyuyuşunu görmek istiyorum onun. Öpmekten vazgeçtikten sonra yitirilen bir şey yok. Bunu da yapmayacağım. Güçlüyüm, istemim sağlam. Peri pırıl pırıl giysisini attı, dalları araladı. Hemen sonra arkalarında saklandı. "Daha günah işlemedim," dedi prens kendi kendine. "İşlemek de istemiyorum." Sonra dalların arasına girdi. Peri uyumaya başlamıştı bile. Çok güzeldi. Cennetin perisi böyle güzel olabilirdi ancak. Düşünde gülümsüyordu. Prens onun üzerine eğildi. Kirpikleri arasında titreyen gözyaşları gördü. "Bana mı ağlıyorsun?" diye fısıldadı. "Ağlama, güzel kadın, ağlama. En sonunda cennetin mutluluğunu anlıyorum. Kanıma, düşünceme sindi bu mutluluk. Topraktan gelmiş bedenimde meleklerin gücünü, ölümsüzlüğünü duyuyorum. Benim için sonsuz bir gece başlasın varsın. Böyle bir dakika bana yeter." Perinin gözündeki gözyaşını öptü, dudaklarına dokundu. Hiç kimsenin bir eşini daha duymadığı, derin, tüyler ürpertici bir gök gürültüsü koptu, her şey yıkıldı. Çok güzel peri de, çiçekler içindeki cennet de derinliklere gömüldü. Prens hepsinin karanlık geceye daldığını gördü. Çok uzaklarda bir küçük yıldız gibi parlıyordu hala. Bedeninde ölümcül bir soğukluk duydu, gözlerini yumdu. Uzun zaman ölü gibi kaldı öylece. Soğuk yağmur yüzüne düşüyor, sert yel başına esiyordu. Sonra aklı başına geldi. "Ne yaptım?" diye inledi. "Adem gibi günah işledim. Cennet yer altına gitti." Sonra gözlerini açtı. Gene uzak yıldızı gördü. Yitirilmiş cennet gibi ışıldayan yıldızı. Bu yıldız gökteki sabah yıldızıydı. Kalktı. Koca ormanın içinde yel mağarasının yanındaydı. Yellerin annesi de başucuna oturmuştu. Öfkeli gibiydi. Kollarını kaldırıyordu. "Daha ilk akşamda," dedi. "Bundan korkuyordum. Benim oğlum olsan çuvalı boylardın." "Nasıl olsa boylayacak," dedi ölüm. Güçlü bir yaşlı adamdı. Elinde bir orak tutuyordu. İri kara kanatları vardı. Tabuta konulacak ama şimdi değil. "Ben şimdi deftere yazmakla yetiniyorum. Yeryüzünde biraz daha dolaşsın, günahını ödesin, daha iyi olsun. Ben bir gün gelirim. Hiç ummadığı bir zamanda tabuta koyacağım onu. Tabutu başıma alıp yıldıza doğru uçuracağım. Cennetin bahçesi çiçeklenir orada. İyiyse oraya gider, düşünceleri kötüyse, yüreği günahla doluysa kendisi de tabutu da cennetin gömüldüğü yerlerden de derine gömülecek. bin yılda bir dönüp onu arayacağım. Daha derinlere gömülsün ya da yıldızda kalsın diye, yukarıda ışıldayan yıldızda.''